Ayrım 12.
Kendime bile itiraf etmek istemediğim, onunla geçirdiğim tek gece beni hiç bilmediğim sahalara taşımış idi ya, ben bildikleri tercih etmiş idim o zaman. Baştan sona tek hakim olacağım sahaları, ardından yüreğimin kuvvetlice bağlanmayacağı sahaları. Tam üstesinden gelmiş, o gizli hevesimi yenmişken, şimdi o hayret verici kadının aşkı dilen elinden çıkan bütün kağıttan bahçeleri merak ederim. Sevgili sultanım, benim evşan bahçelerimi merak etmişsin. Ne muazzam şeref, ne erişilmez saadettir bu benim için. Sana seyretmen için en muhteşem bahçemi seçtim. O bahçeyi meydana getirirken yaşadıklarım öylesine sarsıcı idi ki, zannedersin hareketi arz olmuş. Bahçeme ilk başta yapıştırdığım koca demir kapıyı araladım, baktım dışarıda bir araba bekler beni, çift at koşulu. Beni bu yola, bu yolculuğa yollayan sendin, haberdar olmasan da. Bunun pek büyük bir imtiyaz olduğunu düşünürüm. Ola ki yegane cariyen benim, sarayın dışına çıkıp kırlarda gezen, perdeleri örtülü bir araba da olsa, harem ağalarının gözetiminde olsa da. Hayal bahçemin kapısını açıp çıktığım bu seyahatte Cafer Ağa refakat eder bana. Zihnim neden onu seçti bilmem ama o yanımda iken hudutsuz bir emniyet hissi kaplar içimi. Sen yollamış olmalısın beni bu seyahate sevgili efendim. Güya elimden çıkan kağıttan bahçelerin ünü yayılınca gerçeklerinden ilham alayım diye arzu buyurdum. İnceliğindir, nezaketindir. Sahiden de faydalandım. Ruhuma yeni esintiler geldi. Bana hissettirmeden benim halimi takip edişin ise en büyük lütuf bana. İster istemez ümitlendiriyor beni. Dönüşte nedensiz bir ruh yorgunluğu çöktü içime. Yolculuklarda olur dedikleri cinsten bir şey değil ama başka türlü bir şey. Tarif edemiyorum. Sanki bir nevi aciz. Gelirken içim paramparça idi. Hasretin acısıyla kıvranıyordum iki gün önce. Ağaçların duruşu, şekli, yaprakları, uzaklardaki gelincikten lekeler kıpkırmızı. Irmaklardaki küçük girdaplar bile bana yegane bir şeyi, yegane kişiyi hatırlatıyordu. Ondan kurtulmaya çalıştım hep. Ancak muvaffak olamadım. Şimdi ise sanki bir örtü örttüm bu acıların üzerine. Gerçi pek ince bir örtü bu. Eriyebilir yavaştan ya da bir anda yırtılabilir, malumundur. Ama akasyaları gördükçe içim yanmıyor artık. Bir kabulleniş. Ardından bir isyan, bir baş kaldırışta gelecek mi bilmem. Ama bir tükeniş değil bu, bunu biliyorum en azından. Dizi dizi ağaçlar gördüm yol üzerinde. İçlerinden bazılarının dallarında bir sürü kuş yuvası. Kimileri de boş, bomboş. Hiçbir kuş onları seçmemiş yuva kurmak için. Birkaçıysa öylesine yüklü ki o yuva topaklarıyla neredeyse yıkılacak gibi durur dalları. Bilirim. Yıkılmayacaklar. Yıkılmazlar. Öyle dururlar sadece. Kendimi onlara pek yakın hissediyorum. Çok yüklü ama yıkılmaz bir nesne. İstihap haddini aşar durmadan, lakin kendine yeniden, yeniden hudut belirler. Asla erişilmeyecek olan sınırlar. Hayali bahçemden çıktığımda, sahiden çıkacak olsam, beni bu kadar yormayacak uzun bir seyahati ardımda bıraktığımı biliyordum. Selim'i Hint kafilesini temaşa etmeye götürüşüm de hep iyi niyetimdendir. Onu bundan bile mahrum bırakmayı arzu etmedim. Amca zaten Sultan Mahmud Han zamanında da Hindistan'dan muazzam bir kafile gelmişti. O meşhur tahtı tavusu, hazinemde duran o kırmızı, yeşil mineli, incilerle bezeli, fil ayağı emsali ayaklı koca tahtı hediye olarak beraberinde getiren kafile. Onların ihtişamı o zamanlar kafeste bile uzun uzadıya nakledilmiş, üzerinde konuşulmuştu da hep heveslenmiştik bizler. Ne çare ki amcam Hünkar Hazretleri benim kadar müsamahalı değildi. Ne benim ne biraderimin o gelenleri, o süslü filleri görmemize müsaade etmek cömertliğini göstermiş idi. Bu gelenler o kadar fevkalade değilmiş gerçi. Ama yine de filleriyle gelen bu adamlar seyretmeye değer idi. Zaten siyasi bakımdan da alakadar olmak, dostane muamele etmek gerekti. Bu Sumatra Sultanı Feth Ali Tipu'nun adamları güya esasen Rusya'ya karşı Osmanlı'ya yandaş çıkmak, tabii bu arada epey menfaat elde etmek maksadıyla gelmişlerdi. Sırtlarına giydikleri ağır işlemeli elvan şallar alayı seyreden ahalinin hayranlığına sebep olmuştu ki zaten o Hint malı kumaşlar için her sene pek çok miktarda akçe dışarı çıkmaktaydı. Bu ecnebi kumaş özentisi zaten ne yapsak önüne geçemediğimiz bir meyildir. Şu yeni yeni beğenilmeye başlayan Avrupa kumaşları da iyiden iyiye yerli mallarıyla rekabet eder ya, bunların rağbetle giyilmemesi için ferman çıkardım ama nafile. Fransa, İngiltere ve Felemenk memleketlerinden tüccar tayfesi Asitane'den götürdüklerinden fazla malı yine buraya getirir, satarlar da bunlarla mücadele etmek pek çetin bir iştir. Her ne hal ise, onca uzak yoldan gelen bu elçiler, yanlarında kuvvetlerini ispat edecek çeşitli silah imal eden adamlar ve yeni icat silahlar da getirmişlerdi. Bir avun hünerlerini sergileyerek fillerin sırtında bir geçit resmi yapacaklardı ve eğer gün gelir de Acem ve Moskov bize hücum ettiği takdirde derhal yardıma geleceklerini ifade edip benim ve vezirlerimin gözünü boyamaya çalışırlardı. Bir de türlü hediyeyle donanmış da gelmişleriydi elbet. Mesela bu hediyelerden biri muhteşem bir gülaptan nazarı dikkatimi çekmiş, bunu küçük şehzadem Mahmud'a münasip bulmuştum. Her yanından güya çam kozalakları misali hareketli inciler ile yakutlar sarkan, som altından mamul, el kadar bir ağaç idi bu. Ağacın tepesinde de o emsalsiz hindikkari mine işlemeleriyle bir gülaptan oturtulmuş idi ki, kullanmaya kıyamaz insan. Bunların gösteriş niyetleri önceden malum olduğundan ben de geri durulmasını arzu etmedim. Hemen kağıthanede bu elçilere verilecek ziyafetle beraber askerin toplanıp mükemmel bir tatbikat tertip edilmesini buyurdum ve illa da cirit ve mızrak ve tüfek hünerlerini gösterecek Enderun ağalarının silahşörlerin önceden talim ederek bu kafileye karşı bir gösteri yapmalarını temin ettim. Ve yanıma kendi şehzadelerim ile Selim Şehzade'yi alıp seyre gitmekten de geri durmadım. Selim Şehzade'yi ayırt etmedim evlatlarımdan yani. Türlü tuhaflıkla karşılaşmak insanın tecrübesini artırır ya, devletin başına geçecekler ne kadar gün görmüş olsalar o kadar makbuldür. Bu hindilerin kendilerine has talepleri de olmuş idi. İlla da deryaya yakın bir yerde ikamet etmek arzusunda idiler. Onlara Üsküdar sahilinde bir konak tahsis edildiğinde de rahatladılar. Ne de olsa müttefikleri hoş tutmak gerektir vesselam. Ama taraftarlık meselesi de hoşça tahkik edilmeden bir karara bağlanmamalı dedim sadrazamıma. Efendimin ulema kavuğu üzerine yeşil destar sarmış olarak tedbire çıktığı biliniyor artık. Halk onu arasında görmeye alışmış. Hatta bu kıyafette bazı cenaze namazlarına katıldığını bilirler. Bilirler de fark etmezmiş gibi yaparlar. Bunun onu ziyadesiyle memnun edeceği malum olduğundan. Bir kere de böylece bir hasta ziyaretine gitmişti. Böyle mütevazi bir insandır benim efendim. Tebaası onu sever. İyi niyetli olduğunu fark ettiklerinden dolayı. Her hükümdara nasip olmayacak bir şey. Ona hayranlık hissetmemek imkansız. Ancak yine de ona ait bir şeyi alıyor olmak ve buna rağmen vicdan azabı hissetmemek nasıl bir yoldur bilmiyorum. Bir sırrım vardır Selim Şehzade mevzuunda. Selim'in istikbali devlet-i alinin başına geldiğinde, eğer gelir ise, neler yaşayacağı fena halde merakımı mucip olduğu idi. Ne yapmalı, ne etmeli? Müneccim başıma sorsam, o Selim'in merhum pederinin zamanındaki müneccim başı Abdi Efendi'nin evladıdır. Malumundur sabık efendisine pek sadık olduğu, bana hürmette kusur etmese de. Ama neccim mi sani öyle mi ya? Onun yanında yetişen ve de onu bir nebzede aşan yardımcısı Yakup Efendi benim sırrımı saklar tabiattadır. Pek münasiptir yani. İşte ben de Yakup'a Selim'in doğduğu takvimi, saati bildirdim. O erbayinin soğukları hala hatırımdadır. Şimşirlik kasrının penceresinden harem avlusuna yağan karı seyredişim, zemini göremeyerek sadece havada uçuşan tanelere bakarak. Bir yandan kaderimin yeni bir yol aldığını düşünerek. Bir de o sırada haremde konuşulanları, kulağıma gelenleri hatırlarım. Hristiyan ahalinin şehzadenin doğumunun kendi peygamberleri Hazreti İsa'nın doğumuyla aynı güne denk düşmesini mesut bir tesadüf olarak görüp şenliklere canı gönülden katılmış olduklarını. Bunu neye yormalı bilemedim. Asla bilemedim. Ben dünyaya geldikten sonra uzun seneler hiç şehzade doğmamış idi malum. Selim'in doğumu bu laneti bozmuş idi. Yani aramızda başka er kişi yoktur. Selim onca sene, 36 sene sonra doğmuş idi. Biraderim Mustafa'yı da, saray halkını da sevinçlere gark ederek. Her ne hal ise, bunlar uzak zamanlar artık. Gelelim müneccim Yakub'a. Ona hitaben bir hattı hümayun kaleme aldırdım. Sadrazam eliyle ulaştırılacak, başka kimsenin eli değmeyecek. Ve orada buyurdum ki, bu doğum tarihinden, saatinden okunabilecek ne varsa tetkik ede. 25 Perşembe günü, saati müstemali 2 dakika 58 Erbayi'nin 4. günü. Ve ben o esnada olanları bilirim de her hareketini müneccimlerin okumalarına göre tertip eden merhum biraderim bilmez. Oğlu Selim en uğurlu olduğu tespit edilen saatten 5 dakika evvel dünyaya gelmişti. Ancak müneccim başı padişahın gazabından korktuğundan saati 5 dakika ileri almış ve şehzadenin yenilmez cihangir olacağını müjdelemiş idi. Şimdi ben şehzadenin sahici kader yolunu bilmek istedim. Yıldızlarına bakarak Selim'in istikbalinde olacakları bana bildire, ancak katiyen müneccim başına, silahtar ağaya ve darüsade ağlarına duyurmaya. Ve de bu hattı hümayunu okuduktan sonra derhal ateşe vere, kimselere göstermeden. Neler mi okudu müneccim Yakup? Selim'in uzak, pek uzak bir zamanda saltanata geçeceğini, saltanatının mutlak isyanlarla, mücadelelerle, her cümerç ve keder-ü melal ile sürüp gideceğini ve sonunun pek hazin olacağını. Buna kederlendim mi diye sorsalar, cevap veremem. Benim hayat ışığım, dalgalanarak geldi hüzün yeniden. Zaten bu kadar kolay olmayacağını bilmeliydim. Biliyordum da, bilmezden geliyordum. Duyduğum tek bir kelime yetti seninle o tek buluşmamızı hatırlatan. Zeytin ağaçlarının maviliği griye dönüştü yine gözümde. Akasyaların tatlı, elmas beyazı kirlendi, bozardı. Gelinciklerin kırmızısı soldu. Irmakların suyu daha bir hızlandı mı yoksa? Yollarında duran taşları nasıl da aşıyorlar? Yine içim kavrulmaya başladı. Daha önce fark etmediğim deve dikenleri gözüme battı sanki. Yeni bir menzil hayatımda. Bazı menzillerde iniyorum ve orada kalıyorum. Bazılarında yalnızca duraksıyorum. Kimilerini ise pek kısa bir huzursuzlukla geçiştiriyorum. Sarı ile mor takılıyor gözüme, hep yan yanalar. Mor ağırbaşlı, sarı uçucu. Hep öyle mi olacak bilmem. Bu hüzün bana yeni yeni bahçeler için ilham veriyor. Belki de her şey bunun için. Hayat ne tuhaf. Sadrazamım Halil Hamit Paşa'nın beni tahttan indirip Selim'i iclas etme hevesi ve düzenini önleyen ahretli kızımın kocası Ahmet Nazif oldu. Tahta çıktığım ilk günlerdeki o yangın vesilesiyle hayatımda ilk kez gördüğüm evladımın kocası. Onu devletin pek çok kademesinde vazifelendirdikten sonra sadaret ketüdağlığına getirmiş idim. Babası Hacı Selim Ağa ile kardeşi Mehmet Emin Efendi'yi de hep kolladım. Oldum olası sadrazam makamını işgal eden kulumu geniş yetkilerle donatmayı, onlara bir nevi istiklal vermeyi düstur edinmişimdir. Hep devletin selameti uğrunda. Yeter ki fenaya kullanmayalar mevkilerini. Nitekim kimi kuruntularımın haksız olmadığını Ahmet Nazif vasıtasıyla öğrendim. Halil Hamit Paşa tam arzu ettiğim üzere ıslahat yapmaya hevesli bir kişiydi aslında. Fransa memleketinden gelen fen erbabıyla ordumuzun içinde pek elzem yeni nizamlar koymaya muvaffak olmuştu. Benim pek mühim telakki ettiğim Mühendishane-i Bahri'yi teşkil etmişti. Pederim Ahmet Han'ın zamanında açılıp sonradan atıl kalan Müteferrika İbrahim Efendi matbaasını tekrar faaliyete geçirmişti. Ama bana ihanet edip Şehzade Selim taraftarı olduğu rivayetini de yabana atamazdım ya. Bana hazırlanan suikast şüphesi meselesinin iç yüzünü tam olarak anlayamadık gerçi. İnkar ettiyse de bu misal şüpheler tamamen bertaraf edilmeden bir yana bırakılamaz ki. Zaten kahvehanelerde, berber dükkanlarında hakkımda yapılan muhalif sesli konuşmalar tepki gezen adamların kulaklarına pek sıkça çalınır olmuştu. Bir de Kırım cephesi yüzünden ortaya çıkan zahire kıtlığı ile yangın afetleri halkın hoşnutsuzluğunu artırır idi ya, bunları körüklemek, Selim'in saltanata geçmesinin bütün meselelerin çözümü gibi göstermek, Fransa elçiliğinin de el altından işbirliği yaptığı söylenir ya, elbet öyle olacak. Selim boşuna mı yazdırır durur o nameleri? Ama ben kolay kolay vazgeçmem devletimden. Benim devletli sultanım. Neden o azametli çinilerde hiç güz mevsiminin geçkin, solgun ve asil renklerini kullanmazlar? Neden hep o en ifrat keyifli renkler? O suni cennet. Alemin bu misal olmadığını bilmez mi o usta? Bahçelerin o gizli hüznü nerede? Onun kendi alemi hep böylesi bir gül bahçesi midir? O parlak kırmızı karanfillerin katmerleri nasıl da gururla kıvrılmış, o incecik lalelerin hakikat olamayacak derinlikteki mavisi hepsine üstünlük taslamakta. Kurum lahançar yaprağın üzerine şaşmaz bir tek düzelikte yerleşmiş bahar dalının her bir tomurcuğu tazeliğini hep muhafaza etmeye mahkum. Olgunlaşma ve solma hakkına sahip olmayan çiçekler zamanın bir yerinde durmuş önlerinden gelip geçenleri seyrederler. Haremin taç kapı girişindeki selvilere ne demeli? Öylesine kusursuz, öylesine baş eğmez, tepeleri bile bahçedeki servilerinki gibi azıcık da olsa eğilmemiş. Güzel olmasına çok güzeller, bunu münakaşa bile etmem. Ancak belki fazla güzeller, fazla düzgün, fazla parlak. Ya o pek sevilen çatlamış narların kibri, o iddialı firuze rengi zeminin aksini alarak bunu nihayet parmaklarına yayan? Hayır. Benim çiçeklerim de, yapraklarım da, hatta narlarım da böyle değil. Madem bu sanat ustasının haleti ruhiyesinin aynası olur, olsun o halde. İşte böyle hazan renkleriyle bezemeli tabiatı. Benim hayal bahçem değil mi? İstersem aralarda açmış çiçekleri de serpiştirebilirim şuraya buraya. Hem hazanın da çiçekleri yok mudur? Bu Bağdat Köşkü'nün bana hatırlattıkları pek çok. Buraya geldikçe bu avludaki kebir havuzda tertiplenmiş bir eğlentiyi seyrettikçe amcam Mahmut Han'a dair bir hikayeyi de hatırlarım zaman zaman. Bir kış günü, hem de dondurucu soğuk bir kış günü, mahiyetiyle bu köşke gelen amcam orada bulunan bir cücenin havuza atılmasını işaret etmiş. İç oğlanları cüceyi yakalayıp apar topar buzlu suya atınca bir çare debelenip çırpınmaya, feryat edip çıkarılması için yalvarmaya başlamış. Ya Mahmut Han Hazretleri ne yapmış bunun üzerine? Cüceye o vaziyette bir gazel okumadıkça o havuzdan çıkarmayacağını bildirmiş. Zavallı cüce titriye titriye, bata çıka bir makamsız gazel okumaya başlamış. Etraftakiler can havliyle okunan bu tuhaf gazele güldükçe hünkâr pek eğlenmiş. Tam biçarenin takati kesilip boğulacakken de çıkarılmasını buyurmuş. Ardından da ısınması için bir kese altını koydurmuş koynuna. Günün birinde bu günahlar gelip karşısına dikilir insanın elbet. Amcamın toprağa verildiği gece tabutundan gelen umutsuz çırpınış sesleri boşuna mıydı diye düşünmüşümdür hep. Neyse, şimdi bu karamsar fikirlere dalmamalı. Amcam Sultan Mahmut Han kadar insaf yoksunu davranmam ben saray cücelerime. Gerçi bu zavallı mahlukların saraydaki mevcudiyet sebepleri beni ve etrafımı eğlendirmek, güldürmektir. Yani onları tabiri caizse itip kalkmak, gülünç vaziyete düşürmek pek tabidir. Hal böyleyken onların da insan evladı olduğunu unutmam ben. Ama şehzadelerim pek keyif alırlar bu cücelerin maskaralıklarından. O yüzden binişlerde, bilhassa şehzadelerimin de geldiği binişlerde eksik etmem onları mahiyetimden. Şehzadelerin de saray erkanında cücelerle, dinsizlerle eğlenmeleri adettendir. Cücelerin birbirleriyle yalancıktan güreş tutup, dilsizlerin de birbirini havuza atıp şakalaştığı, kartopu oynayıp birbirini düşürmeye gayret ettiği sıkça görülür. Padişah Efendimiz de zaman zaman kahkahalarla güler bu tür maskaralıklara ya, yine de onların bedenen kifayetsiz oluşları kederlendirir onu, bilirim. Bir keresinde Şehzade Mustafa, kendisine sadrazamın hediye ettiği almidilliye cücelerden biriyle, en ufarak olanıyla beraber binmiş idi de, gücü ona yeterek bir lahzada aşağı itivermişti onu. Cüce taşa yuvarlanıp kafasını yarmış, efendim de oğlunu cezalandırmak için onu haftalarca binişe götürmemiş, aklının başına gelmesini beklemişti. Öte taraftan 13 oturaklı iki sandal, 7 çifteli, 5 çifteli, 4 çifteli ve 3 çifteli toplam 12 kayık şehzadelerin hoşça vakit geçirmeleri için hazır bekler. Haremdeki en âlâ eğlencelerden biri hayalbaz gösterisidir ki Abdülhamit Han da şehzadeler de bunu seyretmeyi pek sever tabii. Zaman zaman bu eğlencenin harem kadınlarına sergilenmesine de müsaade edilir. Gerilen perdenin önünde deriden kuklalar, ardında hareketli ışıklar. Gülünç kahramanlara, meraklı hikayelere refakat eden musiki. Taklitler de eksik olmaz padişahın eğlencelerinde. Enderun ağaları peri kılığından tut, Levent, kara kuldukçu, saka, aşçı misali kılıklara girer, alayda bulunur, gösteriler yaparlar. Bir de müthiş bir temsili kale kurup, orada temsili bir harbe girişip, acemlere esir etme oyunu oynamak vardır ki en sevileni budur işte. Elbet bol miktarda akçe olur bunların mükafatı. Sevgili hünkârım, bu bahçeyi, bu yeni bahçeyi sadece kendim için yaptım. Sana evvelce yolladığım efşandan sahiden hoşnut kaldığını biliyorum. Bana yollamak lütfunda bulunduğun o bir kese altın pek çok kıskançlığa yol açtı ama benim için mühim olan ötekiydi. O küçürek iğne göğsüme iliştirmem için ola ki yüreğimin üzerine nefes aldıkça kanadı oynayan bir elmas kuş idi. Asla uçamayacak olan ama hep uçacakmış gibi yapan.